Ayrım 5.
Sayfa 53. Saat 2'yi çeyrek geçe Hayvanseverler Derneği'nden çıkarken K, ipeyi kapıp bu kar şehrinden nasıl kaçabileceğini düşünüyordu. Refah Partisi'nin il merkezi aynı katta, Halk Partili eski belediye başkanı Muzaffer Bey'in şimdi lambaları söndürülmüş avukatlık yazıhanesine iki dükkan uzaktaydı. Arada Dostlar Çay Evi ile Yeşil Terzi vardı. Sabah avukata yaptığı ziyaret K'ya o kadar uzak bir geçmişte kalmış gibi geliyordu ki, aynı binanın aynı koridorunda olduğuna şaşarak girdi partiye. K, muhtarı en son 12 yıl önce görmüştü. Sarılıp öpüştükten sonra göbeklendiğini, saçlarının kırlaşıp döküldüğünü fark etti ama bu kadarını tahmin ediyordu zaten. Üniversite yıllarında olduğu gibi muhtarın hiçbir özelliği yoktu ve ağzının kenarında o zamanlarda hep içtiği bir sigara vardı. Eğitim Enstitüsü müdürünü öldürdüler dedi K. Ölmemiş, şimdi radyo söyledi dedi. Sen nereden biliyorsun? O da bizim gibi İpek'in sana telefon ettiği Yeni Hayat Pastanesi'nde oturuyordu dedi K. Olayı yaşadıkları gibi anlattı. Polisi aradınız mı dedi muhtar. Sonra ne yaptınız? K İpek'in eve döndüğünü, kendisinin de doğrudan buraya geldiğini söyledi. Seçime 5 gün kaldı. Kazanacağımız iyice anlaşıldıkça devlet başımıza bir çorap örmek için her şeyi deniyor dedi muhtar. Türbanlı kız kardeşlerimize sahip çıkmak partimizin bütün Türkiye'de siyaseti. Şimdi o kızları eğitim enstitüsünün kapısından sokmayan sefil vuruluyor ve olay yerinde bulunan tanık polise bile haber vermeden doğru buraya bizim parti merkezine geliyor. Nazik bir hava takındı. Lütfen şimdi buradan polise telefon et ve her şeyi anlat dedi. Telefon ahizesini ikramıyla gururlanan bir ev sahibi gibi K'ya uzattı. K ahizeyi alınca muhtar bir deftere bakıp numaraları çevirdi. Emniyet müdür yardımcısı Kasım Bey'i tanıyorum dedi K. Nereden tanıyorsun dedi muhtar K'yı sinirden belirgin bir şüphecilikle. Gazeteci Serdar Bey beni ilk ona götürdü sabah diyordu K. Santraldeki kız K'yı bir anda emniyet müdür yardımcısına bağladı. K, Yeni Hayat Pastanesi'nde tanık olduğu şeyleri yaşadığı gibi anlattı. Muhtar aceleci ve Sakar iki tuhaf adım attı ve acemice kızartıp kulağına yaklaştırıp K ile birlikte konuşmayı dinlemek istedi. K da o iyi duyabilsin diye ahizeyi kendi kulağından onunkine yaklaştırdı. Birbirlerinin nefesini yüzlerinde duyuyordu şimdi. K onu emniyet müdür yardımcısıyla yaptığı konuşmaya niye ortak ettiğini bilmiyor ama böyle yapmasının daha iyi olacağını seziyordu. Saldırganın hiç görmediği yüzünü değil ama ufak tefek gövdesini emniyet müdür yardımcısına iki kere daha tarif etti. Bir an evvel buraya gelin de ifadenizi alalım dedi komiserin iyi niyetli sesi. Ben Refah Partisi'ndeyim dedi K. Çok gecikmeden gelirim. Bir sessizlik oldu. Bir saniye dedi komiser. K ve muhtar komiserin ağzını telefondan uzaklaştırıp fısıltıyla birileriyle bir şey konuştuğunu duydular. Kusura bakmayın, nöbetçi arabayı sordum dedi komiser. Bu kar hiç dinmeyecek. Biz birazdan araba yollayalım, alsınlar sizi partiden. Burada olduğunu söylemen iyi oldu dedi muhtar telefon kapanınca. Nasıl olsa biliyorlar. Her yeri dinliyorlar. Demin de seni suçlar gibi konuşmamı yanlış anlamanı istemiyorum. Bir zamanlar kendisini Nişantaşlı bir burjuva gibi gören siyaset meraklarına duyduğu cinsten bir öfke geçti K'nın içinden. Lisede bu adamlar pandikleşerek sürekli birbirlerini ibne durumuna düşürmeye çalışırlardı. Bu faaliyetin yerini daha sonraki yıllarda birbirlerini ve daha çok da siyasal düşmanlarını polis ajanı durumuna düşürme oyunu almıştı. K, bir polis arabasından basılacak evi işaret eden muhbir durumuna düşürülme korkusu yüzünden siyasetten hep uzak kalmıştı. Şimdi ise muhtar dinci şeriatçı partiden aday olmak gibi 10 sene önce kendisinin de küçümseyeceği bir iş yapmış olmasına rağmen mazeret ve bahane yetiştirmekle yükümlü taraf gene K olmuştu. Telefon çaldı. Muhtar sorumlu bir pozla açtı ve beyaz eşya dükkanının bu akşamki canlı yayınında yayınlanacak reklamının fiyatı için bir Serhat Kars televizyon yetkilisiyle sıkı bir pazarlık etti. Telefon kapanıp ne konuşacaklarını hiç bilemeyen küskün çocuklar gibi ikisi de susunca 12 yıldır aralarında konuşulmayan her şey K'nın hayalinde konuşulmuş oldu. Önce birbirlerine hayallerinde şöyle dediler. Şimdi ikimiz de bir çeşit sürgün hayatı yaşadığımıza ve öyle çok başarılı, muzaffer ve mutlu olmadığımıza göre zor bir şeymiş hayat. Şair olmak da yetmiyormuş. Siyasetin gölgesi bu yüzden üzerimize bu kadar vurdu. Bu bir kere dendikten sonra ikisi de hayallerinde şunu da demeden edemediler. Şiirde mutluluk yetmeyince siyasetin gölgesine ihtiyaç oldu. K, şimdi muhtarı biraz daha küçümsüyordu. K, muhtarın şimdi bir seçim zaferi öncesinde olduğu için memnun olduğunu, kendisinin de Türkiye'deki orta karar şair ününden hiç yoktan iyi olduğu için azıcık memnun olduğunu hatırlattı kendine. Ama ikisi de bu memnuniyetlerini asla itiraf etmeyecekleri gibi, asıl büyük konuyu, yani hayata küskünlüklerini hiç de açmazlardı birbirlerine. Yani en kötüsü olmuş, hayatta yenilgiyi kabul edip dünyanın acımasız haksızlığına alışmışlardı. Bu durumdan çıkmak için ikisinin de ipeye ihtiyaç duyması K'yı korkuttu. Bu akşam şehir sinemasında en son şiirini okuyacakmışsın dedi muhtar, belli belirsiz gülümseyerek. K bir zamanlar İpek ile evli olan bu adamın, içleri hiç gülmeyen güzel Ela gözlerinin içine düşmanca baktı. Fahir'i gördün mü İstanbul'da dedi muhtar. Bu sefer daha belirgin bir gülümseyişle. K da onunla birlikte gülümseyebildi bu sefer. Gülümseyişinde şefkatli, saygılı bir yan da vardı. Fahir onların yaşındaydı. 20 yıldır modernist batı şiirinin taviz vermez bir savunucusuydu. Saint Joseph'te okumuştu. Saraydan çıktığı söylenen deli ve zengin babaannesinden aldığı paralarla her sene bir kere Paris'e gider, Saint Germain'deki kitapçılardan aldığı şiir kitaplarını bavuluna doldurup İstanbul'a getirir, kendi çıkardığı dergilerde, kurup kurup batırdığı yayın evlerinin şiir dizilerinde bu kitapların Türkçe çevirilerini, kendi şiirlerini, diğer modernist Türk şairlerini yayımlardı. Herkesin saygı duyduğu bu yanına karşılık Fahir'in yapay öz Türkçe'ye çevirdiği şairlerden etkilerle yazdığı kendi şiirleri ilhamından yoksun, kötü ve anlaşılmazdı. K İstanbul'da Fahir'i göremediğini söyledi. Bir zamanlar şiirlerimi Fahir beğensin çok isterdim dedi muhtar. Ama o benim gibileri saf şiirle değil, folklorla, yerel güzelliklerle uğraşıyor diye çok küçümserdi. Yıllar geçti, askeri darbeler oldu, herkes hapse girdi çıktı, ben de herkes gibi oradan oraya sersem gibi savruldum. Kendime örnek aldığım insanlar değişmiş, kendimi beğendirmek istediklerim kaybolmuş, hayatta da şiirde de istediklerimin hiçbiri gerçekleşmemişti. İstanbul'da mutsuz, huzursuz, parasız yaşamaktansa Kars'a döndüm. Babamın eskiden utandığım dükkanını devraldım. Bunlar da beni mutlu etmedi. Buradaki insanları küçümsüyor, Fahir'in benim şiirlerime yaptığı gibi onları görünce yüzümü buruşturuyordum. Kars'ta şehirde insanlar da sanki hakiki değildi. Burada herkes ya ölmek ya da çekip gitmek istiyordu. Ama benim gidecek yerim de kalmamıştı. Sanki tarihin dışına sürülmüş, uygarlıkların dışına atılmıştım. Uygarlık o kadar uzaktaydı ki onu taklit bile edememiştim. Benim yapamadıklarımı yapacağını, bir eziklik taşımadan bir gün batılı, modern ve kişilik sahibi olacağını hayal edeceğim bir çocuk da vermiyordu Allah bana. Muhtarın arada bir sanki içinden gelen bir ışıkla hafifçe gülümseyerek kendisiyle alay edebilmesi K'nın hoşuna gidiyordu. Akşamları içiyor, güzelim İpek'im ile kavga etmemek için eve geç geliyordum. Her şeyin, uçan kuşların bile donduğu Kars gecelerinden biriydi. Geç vakit Yeşil Yurt meyhanesinden en son ben çıkmış, o zamanlar İpek'le oturduğumuz Ordu Caddesi'ndeki eve yürüyordum. 10 dakikadan fazla sürmez bu yol ama Kars'a göre uzun bir mesafedir. Rakıyı fazla kaçırdığım için olacak, 2 adım yolda kayboldum. Sokaklarda kimsecikler yoktu. Soğuk gecelerde hep olduğu gibi Kars terk edilmiş bir şehre benziyordu. Kapısına vurduğum evler ya içinde 80 yıldır kimsenin yaşamadığı Ermeni evleriydi, ya da içindekiler kat kat yorganlar altında, kış uykusuna yatmış hayvanlar gibi gizlendikleri deliklerinden çıkmıyorlardı. Birden bütün şehrin bu terk edilmiş, kimsesiz hali hoşuma gitti. İçkiden ve soğuktan bütün vücuduma tatlı bir uyku yayılıyordu. Ben de sessizce bu hayatı terk etmeye karar verdim. 3-5 adım yürüdüm yürümedim, bir ağacın altında buzlu kaldırıma uzanıp uykuyu ve ölmeyi beklemeye başladım. O soğukta içkili kafayla donup ölmek 3-5 dakikanın işidir. Yumuşacık bir uyku damarlarıma yayılırken gözümün önünde bir türlü olmayan çocuğum belirdi. Çok sevindim. Erkekti, büyümüş, kravat takmıştı. Hali bizim kravatlı memurlar gibi değil, Avrupalılar gibiydi. Tam bana bir şey söyleyecekti, durdu, bir ihtiyarın elini öptü. O ihtiyar adamdan her yere bir nur yayılıyordu. Derken yattığım yerde bir ışık tam gözümün içine vurup beni uyandırdı. Bir pişmanlık ve umut ile ayağa kalktım. Baktım, az ötede aydınlık bir kapı açılmış. Birileri girip çıkıyor. İçimden gelen sesi dinleyerek onların peşinden gittim. Beni aralarına aldılar ve aydınlık, sıcacık bir eve soktular. Burada Karslılar gibi hayattan umudu kesmiş bezgin insanlar değil, mutlu insanlar vardı. Üstelik onlar da Karslı, hatta tanıdıktı. Bu evin, söylentilerini işittiğim Kürt Şeyhi Saadettin Efendi Hazretlerinin gizli tekkesi olduğunu anlamıştım. Memur arkadaşlardan, şeyhin sayısı her gün artan zengin müritlerinin daveti üzerine, dağdaki köyünden Kars'a inip zavallı fakir, işsiz ve mutsuz Karslıları Tekke'deki ayinlere çektiğini işitmiştim ama polis bu cumhuriyet düşmanlığına izin vermezdi, yaldırmamıştım. Şimdi gözlerimden yaşlar akarken ben bu şeyhin merdivenlerini çıkıyordum. Yıllardır gizli gizli korktuğum, ateistlik yıllarımda bir zayıflık ve gerilik olarak gördüğüm şey olmuştu. İslam'a dönüyordum. Karikatürleri yapılan bu çember sakallı, cübbeli, gerici şeyhlerden ben aslında korkardım. Şimdi merdivenleri kendi isteğimle çıkarken hıçkırarak ağlamaya başlamıştım. Şeyh iyi bir adamdı. Bana neden ağladığımı sordu. Elbette ki gerici şeyhlerin, müritlerin arasına düştüm diye ağlıyordum diyecek değildim. Üstelik ağzımdan baca gibi tüten rakı kokusundan da çok utanıyordum. Anahtarımı kaybettiğimi söyledim. Ölmek için uzandığım yerde anahtarlığımı düşürdüğüm aklıma gelivermişti. Yanındaki dal kavuk müritler hemen atılıp anahtarın mecazi anlamlarına işaret ederlerken o, sokağa anahtarlarımı aramaya yolladı onları. Yalnız kaldığımızda bana tatlılıkla gülümsedi. Onun az önce rüyamda gördüğüm iyi yürekli ihtiyar olduğunu anlayarak rahatladım. İçimden öyle geldiği için bana bir evliya gibi gözüken bu ulu kişinin elini öptüm. Çok şaşırdığım bir şey yaptı. O da benim elimi öptü. Yıllardır duymadığım bir huzur yayıldı içime. Onunla her şeyi konuşabileceğimi, bütün hayatımı anlatacağımı hemen anladım. O da bana ateistlik yıllarımda varlığını zaten için için bildiğim Yüce Allah'ın yolunu gösterecekti. Bu da peşinen beni mutlu ediyordu. Anahtarımı bulmuşlardı. O gece evime dönüp uyudum. Sabah bütün bu tecrübeden utandım. Başımdan geçenleri hayal meyil hatırlıyor, hatırlamak da istemiyordum. Bir daha tekkeye gitmeyeceğime yeminler ettim kendime. O akşam beni tekkede gören müritlerle bir yerde karşılaşır mıyım acaba diye korkuyor, bunalıyordum. Ama gene bir gece, Yeşilyurt meyhanesinden dönerken ayaklarım beni kendiliğinden oraya götürdü. Gündüzleri duyduğum bütün pişmanlık buhranlarına rağmen, bu daha sonraki gecelerde de sürdü. Şeyh, beni en yakınına oturtuyor, dertlerimi dinleyip yüreğime Allah sevgisi yerleştiriyordu. Hep ağlıyor, bundan çok huzur duyuyordum. Gündüzleri sır gibi sakladığım tekke ayinlerini gizlemek için en layık gazete bildiğim Cumhuriyet'i elime alıp, Cumhuriyet düşmanı dincilerin her yere yayıldığından şikayet eder, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde niye toplantılar yapılmıyor diye sağda solda söylenirdim. Bu ikili hayat bir gece İpek'in bana, başka bir kadın mı var diye sormasına kadar sürdü. Ağlayarak her şeyi itiraf ettim. O da, dinci mi oldun, başımı bağlatacaksın diye ağladı. Böyle bir talebim olmayacağına yeminler ettim. Başımıza gelenlerin bir çeşit fakir düşme gibi bir şey olduğunu hissettiğim için, dükkanda her şeyin iyi gittiğini, elektrik kesilmelerine rağmen yeni arçelik elektrik sobalarının çok iyi sattığını anlattım ki rahatlasın. Aslında evde namaz kılabileceğim için mutluydum. Kitapçıdan bir namaz hocası aldım kendime. Önümde yeni bir hayat başlıyordu. Biraz kendime gelir gelmez bir gece ani bir ilhamla büyük bir şiir yazdım. Bütün bu buhranımı, utancımı, içimde yükselen Allah sevgisini, huzuru, şeyhimin mübarek merdivenlerini ilk çıkışımı ve anahtarın gerçek ve mecazi anlamlarını anlattım. Hiçbir kusuru yoktu. Fahir'in çevirdiği en son ve en moda batılı şairin şiirinden yemin ederim aşağı değildi. Ona bir mektupla beraber hemen postaladım. 6 ay bekledim. O sırada çıkarmakta olduğu Akierus'un Mürekkebi dergisinde yayımlanmadı. Bu bekleyiş sırasında 3 şiir daha yazmıştım. Onları da 2'şer arayla postaladım. 1 yıl sabırsızlıkla bekledim. Gene hiçbiri yayımlanmadı. O dönem hayatımdaki mutsuzluk ne hala çocuğumun olmaması, ne İpek'in İslam'ın gereklerine direnmesi, ne de laik ve solcu eski arkadaşlarımın dinci oldum diye beni küçümsemeleriydi. Benim gibi heyecanla İslam'a dönen, zaten pek çok örnek olduğu için fazla da aldırmıyorlardı bana. Beni en çok İstanbul'a yolladığım bu şiirlerin yayınlanmaması sarstı. Her ay başı yeni sayının çıkmasına doğru günler saatler geçmek bilmiyordu. Her seferinde en sonunda bu şiirimin bu ay yayınlanacağını düşünerek kendimi yatıştırıyordum. Bu şiirlerde anlattıklarımın hakikiliği bir tek batı şiirlerinin hakikiliğiyle karşılaştırılabilirdi. Bunu da Türkiye'de bir tek Fahir yapabilir diye düşünüyordum. Uğradığım haksızlığın ve öfkemin boyutları İslam'ın bana verdiği mutluluğu zehirlemeye başlamıştı. Artık gitmeye başladığım camide namaz kılarken Fahir'i düşünüyordum. Gene mutsuzdum. Sıkıntımı bir gece şeyhime açmaya karar verdim ama modernist şiirin ne olduğunu, Rene Char'ı, ortadan kırılan cümleyi, Mallarmé'yi, Joubert'i, boş mısranın sessizliğini anlamadı. Bu şeyhime olan güvenimi sarstı. Zaten uzun zamandır bana kalbini temiz tut, Allah'ın sevgisiyle bu cendereden çıkarsın inşallah gibisinden 8-10 cümleyi tekrarlamaktan öte bir şey yapmıyordu. Hakkını yemek istemem, basit bir adam değildi. Bilgisi basit bir adamdı yalnızca. Ateistlik yıllarımdan kalma, içimdeki yarı akılcı, yarı faydacı şeytan gene beni dürtmeye başlamıştı. Benim gibiler ancak bir siyasi partide kendi benzerleriyle bir dava uğruna didişerek huzur bulurlar. Böylece buraya partiye gidip gelmenin bana tekkedekinden daha derin ve anlamlı bir manevi hayat vereceğini anladım. Marksist yıllarımdan edindiğim parti tecrübesi dine, maneviyata önem veren partimde çok işime yaradı. Ne gibi diye sorduk ha. Elektrikler kesildi, uzun bir sessizlik oldu. Elektrikler kesildi dedi sonra muhtar esrarengiz bir havayla. K ona cevap vermeden, karanlıkta kıpırdamadan oturdu. 7. Siyasal İslamcı bizlere batılı ve laiklerin verdiği attır. Parti merkezinde, emniyette ve yine sokaklarda. Hiçbir şey konuşmadan karanlıkta oturmalarında irkiltici bir yan vardı ama K bu tedirginliği aydınlıkta muhtar ile iki eski dost gibi konuşmanın yapaylığına tercih ediyordu. Şimdi kendisini muhtara bağlayan tek şey İpek'ti ve K hem bir şekilde ondan söz etmeyi çok istiyor hem de ona aşık olduğunu belli etmekten korkuyordu. Korktuğu bir başka şey muhtarın başka hikayeler de anlatması, böylece onu şimdi bulduğundan daha da aptal bulması ve İpek'e duymak istediği hayranlığın böyle biriyle yıllarca evli kaldığı için baştan zedelenmesiydi. Bu yüzden muhtar bir konu sıkıntısı içerisinde sözü solcu eski arkadaşlara, Almanya'ya kaçan siyasal sürgünlere getirince K rahatladı. Muhtarın bir sorusu üzerine, bir zamanlar dergide 3. Dünya üzerine yazılar yazan kıvırcık saçlı, Malatyalı Tufan'ın delirdiğini işittiğini gülümseyerek söyledi. Onu en son Stuttgart Merkez İstasyonu'nda elinde upuzun bir sopa, sopanın ucunda ıslak bir bez ısıt çalıp koşarak yerleri silerken gördüğünü anlattı. Sözünü sakınmadığı için sürekli azarlanan Mahmud'u sordu, daha sonra muhtar. K, onun şeriatçı Hayrullah Efendi'nin cemaatine katıldığını, bir zamanlar sol için girdiği kavgalardaki hırsla, şimdi Almanya'da hangi camiye hangi cemaat hakim olacak kavgalarına karıştığını söyledi. Bir başkası, K'nın gene gülümseyerek hatırladığı Sevimli Süleyman ise, Bavyera'da 3. Dünyalısı yasa sürgünlere kucak açan bir kilise vakfının parasıyla yaşadığı küçük Traunstein kentine o kadar sıkılmıştı ki hapise tıkılacağını bile bile Türkiye'ye geri dönmüştü. Berlin'de şoförlük yaparken esrarengiz bir şekilde öldürülen Hikmet'i, bir Nazi subayından dul kalmış yaşlı bir Alman kadınıyla evlenip onunla beraber bir pansiyon işleten Fadıl'ı ve Hamburg'daki Türk mafyasıyla çalışıp zengin olan Teorik Tarık'ı hatırladılar. Bir zamanlar muhtar, K, Taner ve İpek ile birlikte matbaadan yeni çıkmış dergileri katlayan Sadık, şimdi Alplerden Almanya'ya kaçak işçi sokan bir çeteye ele başlık ediyordu. Hemen küsüveren Muharrem'in Berlin'deki metro sisteminin soğuk savaş ve duvar yüzünden hiç kullanılmayan hayalet istasyonlarından birinde ailesiyle birlikte mutlu bir yeraltı hayatı yaşadığı söyleniyordu. Tren, Krausberg ile Alexanderplatz istasyonları arasında hızla ilerlerken vagondaki emekli Türk sosyalistleri bir an Arnavutköy'den her geçişlerinde akıntıya bakıp arabasıyla kaybolmuş efsanevi gangsteri selamlayan eski İstanbul haydutları gibi saygı duruşunda bulunurlardı. Selam anında vagonda bulunan siyasal sürgünler birbirlerini tanımasalar da kayıp bir davanın efsanevi kahramanını selamlayan yoldaşlarına göz ucuyla bir bakış atarlardı. K, solcu arkadaşlarını psikolojiyle ilgilenmiyorlar diye sürekli eleştiren Ruhiye, Berlin'de işte böyle bir vagonda rastlamış, en alt gelir dilimindeki göçmen işçilere pazarlanması düşünülen pastırmalı yeni bir pizza çeşidinin reklamlarının etkisini ölçmede denek olduğunu öğrenmişti. K'nın Almanya'da tanıdığı siyasal sürgünler içinde en mutlusu Ferhat, PKK'ya katılmış, milliyetçi bir heyecanla Türk Hava Yolları bürolarına saldırıyor, Türk konsolosluklarına molotof kokteyli atarken CNN'de gözüküyor ve bir gün yazacağı şiirleri hayal ederek Kürtçe öğreniyordu. Muhtarın tuhaf bir merakla sorduğu başka bazı isimleri ise K'ya ya çoktan unutmuştu ya da küçük çetelere katılan, gizli servisler için çalışan, karanlık işlere giren pek çokları gibi yok olduklarını, kaybolduklarını ve büyük ihtimal sessizce öldürülüp bir kanala atıldıklarını işitmişti. Eski arkadaşının yaktığı kibritin alevinde parti il merkezindeki hayaletimsi eşyaların, eski bir sehpanın, gaz sobasının yerini görünce kalkıp pencereye gitti, yağan karı hayranlıkla seyretti. Kar büyük, göz doyuran tanelerle ağır ağır yağıyordu. Yavaşlığında, doluluğunda ve şehrin neresinden geldiği belli olmayan mavimsi bir ışıkta, iyice belirginleşen beyazlığında, insana huzur ve güven veren güçlü bir yan, K'yı hayran bırakan bir zarafet vardı. Çocukluğunun karlı akşamlarını hatırladık ha. İstanbul'da bir zamanlar kar ve fırtınadan elektrikler kesilir. Evde Kaan'ın çocuk yüreğini hızlandıran korkulu fısıldaşmalar, Allah korusunu temenniler duyulur. Kaan bir ailesi olduğu için mutluluk duyardı. Karın altında zorlukla ilerleyen bir at arabasının atlarını hüzünle seyretti. Karanlıkta ancak hayvanların başlarını gergin bir şekilde sağa sola sallayışlarını seçebiliyordu. Muhtar, Şeyh Efendi'ne hala gidiyor musun? Saadettin Efendi Hazretlerine mi dedi muhtar? Bazen. Niye? Sana ne veriyor? Biraz dostluk. Çok kalıcı olmasa da biraz şefkat. Bilgilidir. Ama muhtarın sesinde bir sevinç değil, bir hayal kırıklığı hissetti ha. Almanya'da çok yalnız bir hayat sürüyorum dedi inatla konuşarak. Gece yarıları Frankfurt'un damlarına bakarken bütün bu dünyanın, hayatımın boşuna olmadığını hissediyorum. Bir takım sesler duyuyorum içimde. Ne gibi sesler? Belki de yaşlandığım, ölmekten korktuğum içindir dedi Ka utanarak. Yazar olsaydım, kar Ka'ya Allah hatırlatıyordu diye yazardım kendi hakkımda. Ama bu doğru olur muydu onu da bilmiyorum. Karın sessizliği beni Allah'a yaklaştırıyor. Dindarlar, sağcılar, bu ülkenin Müslüman muhafazakarları, dedi muhtar aceleyle yanlış bir umuda kapılarak. Ateist solculuk yıllarımdan sonra bana çok iyi geldiler. Onları bulursun, sana da çok iyi geleceklerdir eminim. Öyle mi? Bir defa bütün bu dindar adamlar alçak gönüllüdürler, yumuşaktırlar, anlayışlıdırlar. Batılılaşmışlar gibi halkı hemen küçümsemezler, şefkatli ve yaralıdırlar. Seni tanırlarsa severler, hiç sivrilik etmezler. Ka, Türkiye'de Allah'a inanmanın, insanın tek başına en yüce düşünce, en büyük yaratıcıyla karşılaşması değil, her şeyden önce bir cemaate, bir çevreye girmek de demek olduğunu baştan biliyordu ama, yine de muhtarın Allah'tan ve tek bireyin inancından hiç söz etmeden cemaatlerin yararından söz etmesi, bir hayal kırıklığı yarattı onda.